Ayrım 8, Misyon, Hüsnü Mahalle, sayfa 83. Dram. 2 Nisan 2013. 1 milyon kadar Suriyeli farklı ülkelerde göçmen hayatı yaşıyor. 2003'te Irak işgal edildiğinde Suriye'ye göç etmek zorunda kalan 3 milyondan fazla Iraklı gibi. İnsanlar evlerinden, ailelerinden ve dostlarından uzak. Tüm yükü kadınlar ve çocuklar taşıyor. İş bununla da kalmıyor. Başka ülkelerde kamplarda ya da kamplar dışında yaşayan Suriyeli kadınlara erkekler musallat olmuş durumda. Nasıl mı? Ürdün'de özel arabulucular türemiş. Militanların dul ve genç eşleri Suudi Arabistan ya da Körfez ülkelerinin yaşlı erkekleriyle evlendiriliyor. Dul istemeyenler bekar ve yaşları 13-18 yaşları arasında değişen kızlar bulunuyor. Onların fiyatı biraz daha yüksek. 1000-2000 dolar civarında. Ürdün'deki kamplara gidenler arabulucuları rahatlıkla görebilirler. Türkiye'deki kamplarda genç kızlar genç ya da yaşlı erkeklerle zorla evlendiriliyor. Bazılarına Türk koca bulunuyor. Suudiler henüz Türkiye'deki kamplara ulaşamadı. Fetva üzerine fetva veren şeyh ve imamlar çatışmada ölen erkeklerin dul eşleriyle evlenilmesini istiyor. Kamp gibi zor koşullarda yaşamakta olan dul bir kadının başka şansı da yok. Gelenekleri başka türlü davranmasına da izin vermiyor. Savaştan kaçarak Mısır'a giden Suriyelilerse çok daha farklı durumda. Ev, iş ve aş bulamayan Suriyeli aileler genç kızlarını satıyor. Hem de utanç verici paralar karşılığında. Resmi bilgilere bakılırsa 12 bin kadar Suriyeli kız Mısırlılarla evlendirilmiş ya da satılmış. Hem de 100-200 dolar karşılığında. Suriyelilerin kaçmak zorunda bırakıldığı Lübnan ve Irak'ta da durum pek farklı değil. Ama esas dram Suriye içinde. Esad'a karşı savaşan farklı grupların şeyhleri, iktidar yanlılarının kadın ve kızlarının kaçırılmasını, onlara tecavüz edilmesini istiyor. Militanlar da şeyhlerinin fetva ve emirlerini kıracak değil ya. Bir başka dramda, kaideci Nusra gibi radikal İslamcıların kontrol ettiği bölgelerde yaşanıyor. Bu grupların şeyhi, gözüne kestirdiği genç kızları emrinde savaşan yabancı erkeklerle evlendiriyor. Sonuçta onların da cinsel ihtiyaçları var. Vermem diyen kız babalarının başına gelmeyen kalmıyor. Tüm bunlar normal kabul ediliyor. Kimse de Suriyeli kadınların dramından bir kelime olsun söz etmiyor. Tıpkı Iraklı kadınların başına gelenleri görmezden geldikleri gibi. Batının hedefinde kadın ve çocuklarımız var. Onlarsız bir toplumun işe yaramayacağını Batı çok iyi biliyor. Bunu Suudi Arabistan, Katar ve benzer ülkelerin çağ dışı yönetimleri de biliyor. Bu ülkelerde bırakın kadının adını kendisi bile yok. Çocuk yaşında kızlar zorla yaşlı erkeklerle evlendiriliyor. Hem de ikinci, üçüncü, dördüncü eş olarak. Şimdi bu ülkelerin kral, emir ve şeyhleri Suriye'ye demokrasiyi getirmek için milyarlarca dolar harcıyor. Suriye'ye getirecekleri demokrasinin ne olacağı belli. Tıpkı Mısır, Libya, Tunus ve diğer ülkelere getirilen demokrasiler gibi. Hiçbirinde kadın yok, var olanda da yok. AK Parti ise Türkiye'yi bu ülkelere benzetmek istiyor. AK Parti bunun için bölgedeki silahlı silahsız tüm grupları çok seviyor. Anlarsınız ya, din iman meselesi. Dünyanın dört bir tarafında savaşmak için Suriye'ye gelen militanların amacı Allah yolunda cihat edip şehit düşmek ve cennete gitmek. Bu inancı aşılayan din adamları onlara cennette sizi yüzlerce hatta binlerce huri ve cariye bekliyor diyordu. Bu inançla seve seve intihar eylemcisi olanlar ahirette huri ve cariyelerin hayalini kuruyorlar. Bu da yetmiyor. Suriye ve Irak'ta binlerce genç kız ve kadın, IŞİD, Nusra ve diğer grupların ruh hastası militanlarının kurbanı oldu. Bunun en somut ve en acı örneği Ezidiler olayında yaşandı. En az 4000 Ezidi genç kız ve kadın IŞİD militanları tarafından kaçırıldı, tecavüz edildi ve köle pazarlarında satıldı. Bir iki hafta içinde dünya kamuoyunun ilgisini çeken bu olayı şimdi artık hiç kimse hatırlamıyor. Tıpkı Bosnalı kadınların yaşadığı dramları unuttukları gibi. Türkiye medyası AK Parti iktidarı ve dolayısıyla kamuoyu IŞİD'in bu sapıklıklarıyla fazla ilgilenmedi. Dinsel ve mezhepsel paralellik buna izin vermiyordu. Türkiye'de koskoca hocalar 8 yaşındaki kızların evlendirilebileceğini savunuyordu. Başkası annesinin bacağından tahrik oluyordu. Bir başkası kendi kız çocuğundan tahrik oluyordu. Fetvalar, hikayeler ve dolayısıyla sapkınlıklar yalnızca IŞİD'e mahsus değil. İslam coğrafyasının her yerinde buna benzer olaylar farklı boyut ve formatlarda yaşanıyor. Siyasal İslamcılar İslam'a zarar vermek için kendi aralarında yarışıyordu. Ensar Vakfı'nda yaşanan cinsel tacizler ve buna bağlı olarak gelişen siyasal ve sosyal tartışma işin başka bir boyutunu yansıtıyor. Bu da yalnız Türkiye'ye mahsus bir tartışma değildir. İslam coğrafyasında İslam'ı kendi kişisel grupsal çıkarları doğrultusunda kullananlar buna benzer sapkınlıklar sergiliyor. Yani IŞİD ruh hastalarının yaptıkları ve onları besleyen ideoloji aslında İslam coğrafyasında var olan siyasal ideolojik sistemin doğal bir sonucudur. Yani siyasal olmaktan önce dinsel ve dolayısıyla da sosyal ve psikolojik bir sorundur. Sorunun nedeni ise dini siyasal bir olgu olarak kullanmak, yani yozlaştırmak, içini boşaltmak ve gerçek yüce değerlerinden uzaklaştırmak. Bu işi en iyi yapanlar da Vahhabi ideolojisine inanan Suudiler ve onların dostlarıdır. Yani İslam'ın yapmayın dediği tüm kötülükleri İslam adına yapanlardır. Yani İslam'ı ve İslam adına değer bildiğimiz her şeyi sıfırlayanlardır. Her şeyi sıfırladıkları gibi. Allah aşkına yapmayın. 28 Mayıs 2013. Arap Baharı ile bu coğrafyada her şey değişti. Her şey çok daha kötü oldu, oluyor. Önlem alınmazsa çok daha da tehlikeli şeyler yaşanabilir. Tunus, Libya ve Mısır'da AK Parti paralelindeki Müslüman kardeşler iktidara gelmiş ve ABD destekli bu Sünni iktidarlar yolumuz AK Parti yoludur diyor. Farklı siyasal ve ideolojik tercihlerine rağmen Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve diğer Sünni Arap iktidarlar ABD'nin talimatıyla Ankara'da destek verince bu coğrafyada her şey tersine döndü. Son iki yıllık Arap medyasına bakanlar bunun nasıl olduğunu net olarak görebilir. Çünkü Suriye'deki olayları bahane eden Amerikancı Arap yönetimi ve güçleri sürekli mezhep vurgusu yapıyorlar. İslam alimleri, konsey başkanı Yusuf Kardavi ve Suriye'de savaşan grupların şeyhleri çok tehlikeli bir şekilde Sünni, Şii, Alevi düşmanlığını körüklüyorlar. Başbakan Erdoğan ve birçok hükümet yetkilisi ise Esad'ın Aleviliğine vurgu yapıyor ve İran'ı Şii olduğu için Alevi Esad'a destek vermekle suçluyor. Son bir hafta içinde bu vurgular daha da keskin ifadelerle devam etti. ABD dönüşünde Erdoğan Esad'a destek veren Hizbullah'a sert tepki gösterdi. Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ifadeleri ise ilk kez böylesi keskin ve provokatifti. Özdağ'a göre Hizbullah, Hizbul şeytan olmalıydı. Aynı Bozdağ, Irak Başbakanı Şii Maliki ve İran yönetimini de Esad'a verdikleri destekten dolayı sert eleştirdi. Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Davutoğlu, Suriye'de iktidarın Alevi olduğunu söylemiş ve bununla nasıl baş edileceğini anlatmıştı. Sünni silahlı gruplara destek vermek buna dahil. Bu işin dış boyutu. Başbakan Erdoğan Esad'a yüklenirken CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'nu unutmuyor. Bir seferinde Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini ima ederek Esad'a bu nedenle destek verdiğini hatırlatmıştı. Nereden nereye geldik? Arap Baharı öncesinde Türkiye ve Başbakan Erdoğan bu coğrafyada herkesin sevdiği liderdi. Şimdi ise yalnızca Müslüman kardeşler çizgisindeki bazı Sünniler. Batı ve bölgesel müttefikler hedeflerine varmak üzereler. Bu, Haçlılardan bu yana onların en büyük hayali, Şiilerle Sünnileri birbirine kırdırmak. Tıpkı Avrupa'daki mezhep savaşlarında olduğu gibi. Afganistan ve Irak'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri bu hedefin bir bölümünü gerçekleştirdi. Irak'ta Sünni ve Şiiler ya da onlar adına görevlendirilen gruplar birbirini boğazlayıp duruyor. Bu katliam Suriye'ye sıçratılmak isteniyor. Sırada Lübnan ve Türkiye olacak. Ortada çok büyük ve bir o kadar da tehlikeli ve kanlı oyun var. Bu oyuna körükle gitme yerine bozma görev ve sorumluluğu Türkiye ve İran'da olmalıdır. Yol yakınken Şii, Sünni ve Alevi herkes kendine gelmeli ve bu oyuna son verme çabasında ortak olmalıdır. PKK ile barışı göklere çıkaran medyanın çok kıymetli yandaşları Şii, Sünni kırımına provokatif destek vermesi anlaşılır gibi değil. Duygusal olmaya gerek yok. Dar kişisel ve ideolojik hesaplar peşinde koşmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü böylesi iğrenç bir savaşta hiç kimse karlı çıkmaz, çıkamaz. Şii ve Sünni Müslüman kanı bu kadar ucuz olmamalıdır. Tarih bu kanlarla yazıldığında öbür dünyada vebali çok ama çok ağır olur. 8 yıl süren ve 1 milyon Şii ve Sünni'nin şehit düştüğü savaşı ne çabuk unuttuk. Bu coğrafyanın insanları bizler bu kadar mı aptalız? Arap Baharı ile birlikte herkes Tunus, Mısır ve Libya'da demokrasi ve özgürlük mücadelesinden söz ediyordu. Oralarda Şii ve Alevi olmadığı için mezhepsel vurgular yoktu. 90 milyonluk Mısır'da yaşayan 9-10 milyon kadar Hristiyan Kıptileri bile umursayan yoktu. Ama Bahreyn'de halk ayaklandığında herkes demokrasi ve özgürlük vurgusunu unuttu. Çünkü Bahreyn halkının ezici çoğunluğu Şii. Ama Suriye'de olaylar başladığında herkes gerçek yüzünü gösterdi. İslam coğrafyasının hemen hemen her yerinde Esad'ın Aleviliğini ön plana çıkaran yüzlerce din adamı bulundu. Din adamlarının fetvalarından feyiz alan politikacılar, Alevi Esad'ın eşinin Sünni olduğunu göz ardı ederek katlinin vacip olduğunu söyledi. Bölgesel politikalar bu söylem ve saplantı üzerinden yürütülüyordu. Sünni Arap Kral Emir ve Şeyhler, Yavuz Selim'in torunu Erdoğan'ı yanlarına alarak Şii ve Alevileri temizleme operasyonunu başlattı. Suriye ve Irak'a giderek IŞİD, Nusra ve benzeri örgütlere katılan ruh hastalarının tümü bu inanç ve saplantılarla Şii ve Alevilere yönelik her türlü katliamı yaptılar. Kana doyamayınca bu kez Sünnileri de boğazlamaya başladılar. Adamlar ruh hastası. Libya'da herkes Sünni ama herkes herkesi boğazlıyor. Somali'de herkes Sünni ama El-Şavab militanları herkesi öldürüyor. Mısır'da Sünni Müslüman kardeşler Sünni devlete karşı savaşıyor. Filistin'de Hamas ve Fetih Sünni ama anlaşamıyorlar. Türkiye'de AK Parti ve Gülenciler Sünni ama paralel hikayeler bitecek gibi görünmüyor. Örnekler çok. İslam'ı siyasallaştırarak kendi çıkarının peşine düşenler aslında Sünni Şii ya da Sünni Alevi düşmanlığını körükleyerek kan dökülmesinden haz alıyorlar. Bir anlamda dinsel sapkındırlar. Yani İslam'a ihanet edenlerdir. 1400 yıldan fazla bir süredir tartışan ve hiçbir şekilde çözümü bulunmayan bu tartışmalara umut bağlayanlar ne İslam'ın ne de Müslümanların dostu olamaz. Onlar olsa olsa Siyonist, Haçlı İttifakı'nın aptal köleleridir. Çünkü sonuçta dünyada 1,5 milyar Müslüman varsa bunların yaklaşık 100 milyonu Şii ve Alevi, geri kalanı Sünni. Ama hepsi Müslüman, hepsi aynı Allah ve Peygamber'e inanıyor. Böyle olmadığını söyleyenler ve bunun için kavga çıkaranların din ve imanla hiçbir ilgisi yok, olamaz ve mutlak İslam düşmanıdırlar. Modelin iflas. 7 Haziran 2013. Her şey AK Parti'nin Kasım 2002 seçimlerinin kazanmasıyla başladı. Herkesin gözü ve kulağı Türkiye'deydi. Dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün ilk olarak Suriye'den başlayarak bölge ülkelerini turlaması ve Irak'ın işgalini önleme çabası Arap ve Müslüman ülkelerinde olağanüstü yankılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'nin ağırlıklı oylarıyla 1 Mart tezkeresine hayır deyince Türkiye ve onu yöneten AK Parti herkesin ilgisini çekti. Oysa henüz başbakan olmayan Erdoğan kendi milletvekillerini tezkereye evet demeleri için telkinde bulunmuş ve baskı yapmıştı. Ama siyasetin bir cilvesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararından Erdoğan ve AK Parti kazançlı çıkmıştı. Sonrası herkesin bildiği hikaye. AK Parti dış politikada anti-emperyalist ve anti-siyonist bir çizgi izleyerek yalnızca bölge halklarının değil, dünyanın tüm mazlum halklarının ilgisini çekti. Türkiye başta Suriye olmak üzere herkesle dostluk ilişkileri kurdu. Böylece hem kendisi hem de bu coğrafyanın tüm halkları kazandı. Ama Arap Baharı'na kadar. Arap alemine Suriye kapısından giren AK Parti ve Başbakan Erdoğan şimdi artık Suriye politikalarıyla bölgede sıkıştı. 2 yıldır tüm olanaklarıyla Esad'dan kurtulmaya çalışan Erdoğan bunu başaramayınca dışarıda olduğu kadar içeride de zor duruma düştü. Kim ne derse desin Erdoğan'ın Suriye politikası sokağa çıkan yüz binlerce insanı tedirgin ediyor. Daha açık bir ifadeyle insanların sokağa çıkma nedenlerinden biri de AK Parti hükümetinin Suriye politikasıdır. Böyle olmasaydı son 10 günde Arap medyası bu yoğunlukta Türkiye ile ilgilenmezdi. Gezi olaylarının başlamasıyla benim telefonlarım bir türlü susmadı. Fas'tan İran'a kadar birçok radyo ve televizyon canlı yayınlarla Türkiye'de olup bitenleri kendi izleyicilerine ve dinleyicilerine aktarmaya çalışıyordu. Özellikle benim ağzımdan. Herkes bana iki soru soruyordu. Arap ve İslam ülkelerine pazarlanmak istenen AK Parti modeline ne oldu ve Suriye'de demokrasi isteyen Başbakan Erdoğan ne oldu da kendi gençlerinin sokağa çıkmasına izin vermiyor? Özetle AK Parti karizması çizildi, modelin imajı sarsıldı. Böyle giderse bu model mutlaka iflas eder ya da yalnızca bazı İslamcıların ilgi alanı içinde kalarak sağlıklı nefes alamaz ve boğulur. Başbakan Erdoğan, Arap aleminin Twitter ve Facebook yazışmalarına bakabilseydi, kendisinin ve AK Parti'nin ne hale geldiğini çok iyi görecekti. Herkes AK Parti ve Erdoğan'ı konuşuyor, hem de Türkiye'deki Twitter ve Facebook diliyle. Erdoğan'a Suriye konusunda başından beri gaz veren ABD, AB ve bazı Avrupalı lider ve yöneticilerin AK Parti hükümetini eleştirmesi ve gizli gençlerine sahip çıkması işin çok daha ilginç bir yanıydı. Yani Başbakan Erdoğan'ın deyimiyle dış mihraklar devreye girmişti. Kimin çapulcu olduğu ise henüz belli değil. 2013-2011 döneminde AK Parti herkes için bir modeldi. Öncesinde Abdullah Gül, sonrasında Erdoğan herkes tarafından seviliyordu. Gül ve Erdoğan'ın dinsel ve mezhepsel olmayan laik demokrat politikası bölgede herkesin ilgisini çekiyor ve destek buluyordu. Türk dizileri bunun için her kesimden geniş kitleler tarafından heyecanla izleniyordu. Sünni Erdoğan'ın Alevi Esad ve Şii Maliki ile Ahmedi Necat arasında hızla gelişen dostluk ve kardeşlik ilişkileri önceleri Körfez'in kral, emir ve şeyhlerini rahatsız etti ama sonunda herkes Türkiye'yi sevmeye başlamıştı. Her din, mezhep ve etnik kökene bağlı insanlar belki de tarihte ilk kez birlikte heyecanlanıyorlardı. Onlara göre Erdoğan, bölgenin liderleriyle ortak hareket ederek ortak coğrafyanın ortak sorunlarına ortak çözüm bulacaktı. Ama olmadı. Arap Baharı başladı ve ortak hayaller yıkıldı. AK Parti gerçek inanç ve ideolojisinin gereğini yerine getirdi. Coğrafyada herkesin modeli olan AK Parti, aniden yalnızca İslamcıların modeli oldu. İslamcılar radikalleşince AK Parti geri kalmadı. AK Parti radikalleşince İslamcılar daha sevindi ama diğerleri korkmaya başladı. 5 yıl sonra AK Parti modeli herkes için çöktü. AK Parti'nin yardımıyla kurulan IŞİD, Nusra ve benzeri çok radikal olanlar AK Parti düşmanı oldu. Bölgede herkes AK Parti'yi sevmez oldu, ben dahil. Oysa başlangıçta ben de AK Parti'nin dış politikada iyi işler yapabileceğine inanmıştım. Bunun için AK Parti'nin bölgesel politikalarına katkı ve destek verdim. Türk, Arap, Pers, Kürt, Ermeni, Sünni, Arap, Alevi, Ezidi, Hristiyan, Müslüman ve her dinsel, etnik ve mezhepsel gruba mensup insanların bir olup ortak coğrafyaya sahip çıkması tarihsel bir fırsattı. Bu coğrafyanın tüm insanların seven biri olarak bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için var gücümle mücadele ettim. 2009'un sonundan başlayarak AK Parti'nin samimiyetinden şüphe etmeme rağmen bu denli tehlikeli tezgahların içinde olabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Kaldı ki düşünmem de imkansızdı. Çünkü insanların beynini okuma yeteneğim yoktu ve herkesle dost olan bir AK Parti'nin anlamsız bir şekilde herkesi düşmanı ilan etmesinin mantıksal hiçbir açıklaması yoktu ve olamazdı. Ama ne yazık ki mantık çoğu zaman işe yaramıyor ve sizi yanıltıyor. Örneğin ne kadar zorlarsanız zorlanın, kendinize Erdoğan'ın kişisel olarak Esad'a karşı tutum ve davranışının mantığını hiçbir şekilde anlayamazsınız. Çünkü ben de anlayamadım. Belki de anladım. Anladığım için de Erdoğan'ın Arap Baharı politikalarının tümüne en sert bir şekilde karşı çıktım ve çıkacağım. Çünkü ben değil, AK Parti değişti. Çünkü kral, emir ve şeyhlerin desteklediği bu politikanın coğrafyamız için ne denli tehlikeli olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü coğrafyanın tüm halkları bu politikanın çok tehlikeli sonuçlarından en az 30-40 yıl çekecektir. Çünkü AK Parti iktidarda kalırsa Türkiye çok tehlikeli ve karanlık bir döneme sürüklenecektir. Siyasal İslam adına ve İslam'ı perişan ederek. Türkiye ve coğrafyamızın iyi insanları asla bunu hak etmiyor. Gönlüm ve sizler asla buna razı olamayız. Şimdi ne olacak? 8 Temmuz 2013. Müslüman kardeşler artık iktidarda değil. Ülkede gerginlik ve çatışmalar bir süre devam edecek ama olağanüstü iç ve dış provokasyonlar olmazsa normalleşme süreci adım adım ilerleyecek. Yeni anayasa referandumu ve parlamento seçimlerinden sonra General Sisi Cumhurbaşkanı seçilecek. Müslüman kardeşler kaybedeceklerini, yani yeniden iktidar olamayacaklarını anladıkları andan itibaren ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışacaklar. Onlara bu çabalarında destek verecek bölgesel ve uluslararası güçler olacak. Mısır'ın istikrara kavuşup önemli ve güçlü bir ülke olmasını istemeyen birçok ülke ve güç vardır. Mısır'daki Müslüman kardeşler olayı şu anda Arap aleminde çok geniş ve farklı boyutlarıyla tartışılıyor ve herkes kendine göre sonuçlar ve dersler çıkarıyor. Bu tartışmaların özeti ise, yapılacak seçimlerde Müslüman kardeşler tekrar iktidara gelmezse o zaman işleri çok zor olacak. Ya zaman içinde gelecek yeni iktidarın başarılarına paralel olarak güçlerini kaybedecek ya da radikalleşerek farklı bir alanda savaşacaklar. Yapılacak seçimlerde Müslüman kardeşler tekrar iktidara gelmezse o zaman işleri çok zor olacak. Ya zaman içinde ve gelecek yeni iktidarın başarılarına paralel olarak güçlerini kaybedecekler ya da radikalleşerek farklı bir alanda savaşacaklar. Bu da Kaide ve benzeri örgütlerin işine yarar. Çünkü dünyadaki tüm radikal ve İslamcı örgütlerin kökeni Müslüman kardeşlerdir ve Kaide'nin şimdiki lideri Eymen Zawahiri Mısırlı ve Müslüman kardeş kökenlidir. Kardeşi de şu anda Mısır'da ve İslami hareketin önemli isimlerinden. Muhalefet ve ordunun ne yapıp edip Müslüman kardeşlerin tekrar iktidara gelmesini önleyeceği kesindir. Müslüman kardeşleri bir yıl süreyle deneyip sonuçlar çıkaran Amerika Birleşik Devletleri ve genel olarak Batı'nın ise ne yapacağı şimdilik belli değil. Batı birçok bölgesel nedenlerden dolayı Müslüman kardeşlerle olan dayanışmasından vazgeçebilir. Böyle bir durum bölgedeki radikallerin işine yarayacak ve belki de Batı onları Suudilerin desteğindeki Selefilerle dengelemeye çalışacaktır. Yani Irak'ta başlayarak tüm bölgeye yaygınlaştırılmak istenen Şiilerle Sünnilerin savaşı belki de şimdi Sünnilerle Sünnileri içine alacak. Kahire'deki askeri müdahaleye karşı tepki gösteren tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daha yumuşak tavrına rağmen Başbakan Erdoğan ve birçok AK Parti hükümet ve parti yöneticisi her gün Mısır'la ilgili çok sert demeçlerle Müslüman kardeşlere destek veriyorlar. Müslüman kardeşler hem AK Parti'nin ideolojik kaynağı hem de bölgesel siyasal projesinin en önemli ayağıdır. Yani Arap ve İslam alemi ile ilgili tüm söylem ve planlarında Başbakan Erdoğan ve Bakan Davutoğlu Mısır'ı en önemli ve olmazsa olmaz müttefik olarak görüyorlardı. Hem de Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte. Ancak Suudilerin kendilerinden bekleneni yaparak Ankara'ya kazık atması, Kahire'deki yönetime destek vermesi ve Katar'ın da ABD'nin sopasından korkarak sessiz kalması Başbakan Erdoğan'ı çok zor durumda bıraktı. Özetle Mursi devrildi ama mutlak kaybeden Başbakan Erdoğan ve AK Parti. Mursi'siz bir Erdoğan artık bölgede hiçbir şey yapamaz. Mursi'siz ve aynı zamanda birçok Arap ülkesinin Müslüman kardeşlere cephe almasıyla yalnız bırakılan bir Erdoğan, bölgede hiçbir projesini gerçekleştiremeyecektir. Yani Erdoğan ve AK Parti artık Arap ve Müslüman ülkeler için bir model değildir. Suudiler asla buna izin vermezler. Model olmaktan çıkmış ya da çıkarılmış bir Erdoğan'ın MOB içinde eş başkan olmasının da bir anlamı kalmayacak. Hele hele ABD yeni bölgesel denklemler içinde Büyük Orta Doğu projesinden vazgeçer ya da yeniden formatlarsa. Büyük Orta Doğu projesiz ya da yeni formatıyla MOB'lu bir Arap ve İslam aleminin nasıl bir şey olacağını Mısır seçimleri, Suriye'deki gelişmeler ve bu gelişmelerin bölgesel yansımaları, Ruhani yönetimindeki İran'la Batı arasındaki yeni ilişkiler, Irak ve Lübnan'ın geleceği ve son olarak olası Kürt devlet hesapları belirleyecektir. Böylesi karmaşık denklemler içinde Müslüman kardeşlerin Mısır ve Suriye'de kaybetmesi, Başbakan Erdoğan'ı bölgesel ilişkilerinde yalnızlaştırmıştır. Bundan böyle hiç kimse Ankara'ya gelip gitmeyecektir. Bölgede Başbakan Erdoğan'ın tek müttefiği kalacaktır. Bölgede herkesin ya karşı ya da düşman olduğu Müslüman kardeşler ya da Kuzey Irak'taki Kürtler. Sorun da o zaman başlıyor. Çünkü Mısır'daki gelişmelere tepki olarak Müslüman kardeşler radikalleşirse o zaman Başbakan Erdoğan ne yapacaktır? Ya da Irak ve bölgedeki Kürtler Ankara'nın beklentilerinin tersine kendi planlarını uygularlarsa Başbakan ne yapacaktır? ya da Suriye'de Kürtlerle İslamcılar karşı karşıya gelirse Ankara nasıl ve kimden yana olacak? Başbakan, ya Mısır'daki Müslüman kardeşlerin radikal söylem ve davranışlarına sahip çıkacak ve Suriye'de olduğu gibi onlara destek verecek, ya da o da Katar ve Suudi Arabistan gibi var olan tavrından vazgeçip onları yalnız bırakacak. Oysa onları yalnız bırakmak Türkiye'nin geleneksel güvenlik hesapları açısından karmaşık bir hesaptır. Aynı şey bölgedeki Kürtler için geçerli. Başbakan Erdoğan için bu çok kolay bir seçim olmayacak. Türkiye gibi bir ülke AK Parti yönetiminde olsa bile bölgesel dengeler içinde radikallerin yanında daha fazla olamaz. Bu Türkiye'nin siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve dinsel olarak tüm verileriyle çelişir. Başbakan Erdoğan tüm bu çelişkileri göze alır mı bilinmez. Ama farklı etnik, mezhepsel, sosyal ve siyasi farklılıklarıyla Türk toplumu bunu kaldıramaz. Çünkü tüm kesimleriyle Türkiye toplumu asla Mısırlı Müslüman kardeşler ya da Suudi Arabistan, Katar ve bölgedeki diğer çağ dışı ilkel ve karanlık yönetimlerin iş başında olduğu ülkelere benzemez ve benzeyemez. AK Parti'nin benzetme ya da onları Türk toplumuna benzetme çabası da sonuçsuz kalacaktır. Çünkü Arapların gıpta ettiği Türkiye, başbakanın inşa etmeye çalıştığı değil, dizilerdeki Türkiye'dir. Aşk-ı Memnu ve benzeri diziler işte bu nedenle Arap televizyonlarında bu kadar popüler olmuştur. AK Parti gibi düşünen Arap İslamcıları elbette bu dizilerden hoşnut olmamışlardır. Ama onlar da AK Parti gibi yumuşak ve Arap olmayan bir İslamcı partinin kendilerine model bir önderlik etmesinden hoşnut değiller ve olmayacaklardır. Çünkü sonuçta Müslüman Kardeşler Örgütü'nü onlar kurmuş ve dini dillerinden dolayı başkalarından çok daha iyi anlıyor ve uyguluyorlar. En azından onlar öyle düşünüyor. Onların düşüncesiyle AK Parti'nin düşüncesi birbirine terstir. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi. Örneğin bölgenin geleceği. AK Parti bölgeyi kendi ideolojik, mezhepsel, siyasal ve sosyal ve ekonomik planları çerçevesinde şekillendirmeye çalışırken, bölgede bulunan ve bulunmayan herkes benzer hesaplar yapmaktadır. Suriye'de yaşanan olaylar ve ülkenin geldiği durum bunun somut kanıtıdır. Müslüman kardeşlerin bu ülkede iktidara geleceğini hesaplayarak politika yürüten Ankara, şimdi geldiği duruma bakın. Müslüman kardeşler iktidara gelmedi. Mursi iktidardan düştü. Suriye dosyası Suudilerin kontrolüne geçti. Türkiye sınırından girerek Nusra ve benzeri kaideci gruplara katılan radikal İslamcı militanlar Ankara'nın başına bela oldu ve daha da olacak. Bu arada PKK yanlısı PYD, Suriye'nin Türkiye ile olan sınırının 500 kilometresini kontrol eder duruma geldi. İşte ise PKK ile uzlaşan Ankara, Suriye'de emni valilere izin vermem tehdidinde bulunuyor ve Kuzey Irak olaylarında olduğu gibi kırmızı çizgi vurgusu yapıp duruyor. Tehditleri dinleyen yok. Ankara yalnız ve tek başına ve çaresiz. Böyle bir Ankara'nın Başbakan Erdoğan'ın moralini bozacağı kesindir. Morali bozuk bir başbakan işte kendi plan ve projelerini uygulayamaz bir duruma düşecektir. Örneğin başkanlık sistemi konusunda. Örneğin Türk devlet ve toplumunu daha da İslamlaştırma konusu. Örneğin ikinci Selim olma hayali. 8. ayrımın sonu, sayfa 97.